Ayrım 4.
Köylü aşağıdan alan bir sesle, "Belediye başkanımız gibi zengin ve cömert bir adam, yuvarlak hesap olsun diye herhalde 36 frank vermekten çekinmez," dedi. Monsieur de Renal, "Ona da peki ama artık keselim," dedi. Öfke ona biraz cesaret vermişti. Köylü daha ileri gitmekten vazgeçmek gerektiğini sezdi. Fakat bu kez de Monsieur de Renal ilerliyordu. Oğlunun ilk aylığını alıp götürmek için sabırsızlanan ihtiyar Sorel'e bu parayı kesinlikle vermek istemedi. Monsieur de Renal'in bütün bu pazarlıkta oynadığı rolü karısına anlatmak zorunda kalacağı aklına geldi. Canı sıkılmış bir halde, "Verdiğim 100 frankı geri verin," dedi. "Kumaşçı Monsieur Durand'ın nasıl olsa bana biraz borcu var. Oğlunuzla birlikte kumaşı almaya ben gideceğim." Belediye başkanının yaptığı bu sert çıkıştan sonra Sorel yine saygıyla konuşmaya başladı. Bir çeyrek saatten fazla hep bu tonla konuştu. Nihayet artık hiçbir şey yapamayacağını anlayınca çekip gitti. Belediye başkanının huzurunda son kez şu sözleri söyleyerek eğildi. "Şimdi gidip oğlumu şatonuza göndereceğim." Veriyerliler belediye başkanlarının hoşuna gitmek istedikleri zaman onun evinden şato diye bahsederlerdi. Fabrikasına dönünce Sorel boş yere oğlunu arayıp durdu. Julien başına gelebileceklerden korkarak gece yarısında çıkıp gitmişti. Kitaplarını ve Legion d'Honneur nişanını güvenilir bir yere bırakmak istemişti. Bunların hepsini alıp kasabanın arkasında yükselen dağda oturan Fouquet adındaki dostu genç bir oduncuya götürmüştü. Döndüğü zaman babası, "Allah bilir Melun tembel, seni bu boya getirmek için yedirip içirdiklerimin parasını ödeyecek kadar namuslu bir evlat olacak mısın? Hadi pılını pırtını topla belediye başkanının evine git," dedi. Dayak yemediğine şaşan Julien hemen yola çıktı. Fakat babasının o ürkütücü görüntüsünden uzaklaşır uzaklaşmaz yavaşladı. İkiyüzlülüğünü sürdürmesi için önce kiliseye uğramanın yararlı olacağını düşündü. "Ne o? Yoksa bu ikiyüzlülük kelimesi sizi hayrete mi düşürdü?" Fakat bu genç köylü nefret edilen kelimeleri varıncaya kadar ne kadar uzun bir yol aşmıştı. Daha küçücükken İtalya seferinden dönerken atlarını babasının demir parmaklıklı penceresine bağlayan uzun beyaz pelerinli, miğferleri uzun kıl püsküllü, 6. alay dragonlarını seyrede seyrede o da askerliğe özenmiş çılgına dönmüştü. Dipnot: yazar bu satırlarda az çok kendi çocukluğundaki duygularını anlatıyor. Gerçekten P. Arbelin'in yazdığı La Jeunesse de Stendhal, Stendhal'in Gençliği adlı eserden, onun 1800-1802 yıllarında 6. Dragon alayında birkaç ay teğmen olarak bulunduğunu öğreniyoruz. Daha sonra ihtiyar alay cerrahının anlattığı Lodi, Arcole ve Rivoli köprüleri savaşlarını dinlerken, ihtiyarın ateş gibi parlayan gözlerle nişanına baktığını da fark etmişti. Fakat Julien 14 yaşına bastığı sırada Verrières'e bu kadar küçük bir kent için görkemli denilebilecek kadar güzel bir kilise yapılmaya başlandı. Bu kilisede 4 tane mermer sütun vardı. İşte Julien'in en çok dikkatini çeken şey de bu sütunlar olmuştu. Bu sütunlar, Besançon'dan gelen ve Papazlar Kurulu'nun hafiyesi diye tanınan genç rahiple sulh yargıcı arasında sönmez, öldürücü bir kinin doğmasına neden olmuştu. Sulh yargıcı bu yüzden az kalsın yerinden olacaktı, daha doğrusu herkesin kanısı buydu. Her 15 günde bir Besançon'a giden ve söylendiğine göre psikoposun huzuruna çıkabilen bir rahiple çekişmek haddini bilmemezlik değil miydi? Bu olaylardan sonra kalabalık bir ailenin reisi olan sulh yargıcı, haksız görünen birkaç karar verdi. Bütün bu kararlar Konstitüsyonel gazetesini okuyanların aleyhinde verilmişti. Dipnot: Konstitüsyonel, meşrutiyetçi. Haklı taraf galip geldi. Gerçi verilen para cezaları 3 veya 4 franktan ibaretti. Fakat bu ufak para cezalarından birine de Julien'in vaftiz babası olan bir nalbur da çarptırıldı. Bu adam kızdığı vakit, "İnsanlar ne kadar da değişiyor. 20 yıldan beri dürüst sandığımız şu sulh yargıcının bu haksızlığı yapacağı kimin aklına gelirdi?" derdi. Julien'in dostu alay cerrahı ölmüştü. Julien birdenbire artık Napolyon'dan söz etmez oldu. Rahip olmak istediğini söyledi ve bundan sonra onu babasının kereste fabrikasında sürekli olarak papazın verdiği Latince kutsal kitabı ezberlerken gördüler. Dipnot: Fransızca metinde Bible var. Türkçesi kutsal kitap. Fakat bu kitabın İncil olması gerektiği de düşünülebilir. Ancak bu takdirde yazar evanjil kelimesini kullanamaz mıydı? Onun bu kadar çabuk ilerlediğini görerek hayran olan iyi yürekli ihtiyar, birçok akşamını ona din bilgisi öğretmekle geçirdi. Julien onun önünde yalnızca sofuca duygular belli ederdi. Öylesine soluk ve tatlı bu genç kız yüzünün ardında, zengin olamamaktansa binbir çeşit ölümü göze alma kararlılığındaki bir kişinin olabileceği kimin aklına gelebilirdi? Julien'e göre zengin olmak demek her şeyden önce Verrières'den uzaklaşmak demekti. Doğduğu yerden nefret ediyordu. Dipnot: Yazarın kendisi de ana yurdu olan Grenoble'den nefret ederdi. Bunu Vie de Henri Brûlard adlı eserinde şu sözlerle anlatıyor: Grenoble benim için müthiş bir hazımsızlığın anısı gibidir. Cilt 1 sayfa 90-91. Bu kentte gördüğü her şey ona soğuk geliyordu. Daha küçükken coşkun anları oluyor, günün birinde Paris'in güzel kadınlarıyla tanışacağını, bir kahramanlık göstererek onların gözüne gireceğini tatlı tatlı düşünüyordu. Bu güzel kadınlardan birinin Julien'i sevmesi olmayacak bir şey miydi? Öyle ya, Bonaparte daha fakir bir subayken o gösterişli Madame de Beauharnais sevmemiş miydi? Yıllardan beri Julien'in bir saati geçmezdi ki Bonaparte'ın, bu kenarda köşede kalmış fakir üst değmenin kılıcı sayesinde dünyaya egemen olduğunu düşünmesin. Bu düşünce onun gözünde büyüttüğü kederlerini gideriyor ve bazen sevinecek olursa sevincini arttırıyordu. İşte kilisenin yapılması ve sulh yargıcının verdiği yargılar birdenbire gözlerini açtı. Aklına gelen bir düşünce onu birkaç hafta boyunca deliye çevirdi ve nihayet heyecanlı bir ruhun kendi yarattığını zannettiği düşüncelerindeki müthiş güçle benliğini sardı. Bonaparte kendisinden bahsettirmeye başladığı zaman Fransa düşman istilasına uğramaktan korkuyordu. O zamanlar değerli bir asker olmak hem gerekli hem de modaya uygun bir şeydi. Bugünse 40 yaşında papazların yılda 100 bin frank maaş aldıkları görülüyor, yani Napolyon'un o ünlü tüm generallerinin aldıklarının 3 misli. Onlara yardım edecek adamlar gerek. İşte örneğin bugüne kadar o kadar dürüst, o kadar kafalı bir adam olan sulh yargıcı, şu ihtiyarlığında 30 yaşında genç bir papazı korkutmak kaygısıyla kendisini lekeledi gitti. Demek başarıya ulaşmak için papaz olmak gerekiyor. Yeni yeni sofu olmaya başlayıp da din bilgisi öğrendiği sıralarda bir gün ruhunu kemiren ateş patlak vererek içinden neler geçtiğini belli etti. Papaz Chelan evinde birkaç papazı yemeğe çağırmış ve Julien'i onlara harikalar yaratan bir öğrenci olarak tanıtmıştı. Çocuk böyle bir toplantıda Napolyon'u hararetle övmek dalgınlığında bulundu. Kendi kendini cezalandırmak için de sağ kolunu bir çam kütüğünü kaldırırken burkulduğunu söyleyerek bağladı ve 2 ay bu eziyete katlandı. Vücuduna yaptığı bu cezadan sonra nihayet kendi kendini affetti. İşte 19 yaşında olduğu halde görünüşü çelimsiz olan, ancak 17 yaşındaymış gibi görünen, koltuğunun altında küçük bir bohçayla Verrières'in görkemli kilisesine giren delikanlı buydu. Kilise kasvetli ve ıssızdı. Bir yoğurtu nedeniyle binanın bütün pencerelerine koyu kırmızı perdeler gerilmişti. Bu perdeler arasından süzülen güneş ışınları içeride göz kamaştırıcı, insana heybet veren dinsel bir hava yaratıyordu. Julien'in tüyleri diken diken oldu. Kilisede yapayalnızdı, gidip en güzel sıraya oturdu. Bu sıranın üstünde Monsieur de Renal'in arması vardı. Dua iskemlesinin üzerinde Julien'in gözüne sanki oraya okusunlar diye konmuş ve üstünde bir takım yazılar olan bir kağıt ilişti. Delikanlı bir göz gezdirince şu kelimeleri okudu: Tarihinde Besançon'da idam edilen Louis Jeanrel'in giyotine nasıl götürüldüğü ve son dakikaları hakkında ayrıntı. Kağıt yırtıktı. Arkasından bir satırın şu ilk iki kelimesi okunuyordu. İlk adım. Julien, bu kağıdı buraya kim koymuş olabilir dedikten sonra içini çekerek, zavallı adam, onun da adı benimki gibi rel harfleriyle bitiyor diye ilave ederek kağıdı elinde buruşturdu. Julien çıkarken kutsal suyun bulunduğu tasın yanında kan gördüğünü sandı. Oysa tastaki su etrafa yayılmış ve pencerelerdeki kırmızı perdelerden süzülen ışıkla kan rengini almıştı. Nihayet Julien içini kaplayan korkudan utanarak kendi kendine, "Yoksa ben bir yüreksiz miyim?" dedi. "Hadi silah başına." İhtiyar cerrahın savaşları anlatırken sık sık kullandığı bu kelimeler, Julien'e göre kahramanlara özgü bir şeydi. Kalktı ve hızla Monsieur de Renal'in evine doğru yürüdü. Verdiği bu güzel kararlara rağmen belediye başkanının evine 20 adım kala, içinde yenilmez bir sıkılganlık belirdi. Açık duran demir parmaklıklı kapının pek heybetli bir görüntüsü vardı. Demek buradan içeri girecekti. Julien'in bu eve gelmesi yalnız kendisini heyecanlandırmakla kalmadı. Gerçekten son derece sıkılgan olan Madame de Renal de görevi yüzünden çocuklarıyla kendisi arasında her zaman bulunacak olan bu yabancıyı düşündükçe ne yapacağını bir türlü kestiremiyordu. Oğullarının kendi odasında yatmasına alışmıştı. O sabah çocukların küçük karyolalarını yeni öğretmenin odasına taşırlarken bir hayli gözyaşı dökmüştü. Hiç olmazsa en küçükleri Stanislas Xavier'in karyolasının tekrar kendi odasına götürülmesi için kocasına boş yere yalvardı. Kadınlara özgü duygusallık Madame de Renal'de aşırılığa varmıştı. Kaba saba saçları tarak görmemiş bir adamın sadece Latince biliyor diye çocukları azarlayacağını, bu anlaşılmaz dil yüzünden onları belki de döveceğini düşündükçe içi sızlıyordu. 6. Bölüm. Can sıkıntısı. Ne yaptığımı, ne olduğumu artık bilmiyorum. Mozart, Figaro. Madame de Renal, erkeklerin gözünden uzak bulunduğu zamanlarda olduğu gibi, doğal bir canlılık ve güzellikle salonun bahçeye açılan camlı kapısından çıkarken, sokak kapısının yanında duran ve daha çocuk denecek yaşta bir köylünün son derece soluk benizli yüzünü, ağlamaktan kızaran gözlerini gördü. Sırtında bembeyaz bir mintan, koltuğunun altında da eflatun tüylü kumaştan yapılmış tertemiz bir hırka vardı. Teni öyle beyaz, bakışları o kadar tatlıydı ki, biraz hayalperest olan Madame de Renal, onun belediye başkanından bir ricada bulunabilmek için erkek kıyafetine giren bir kız olduğunu zannetti. Sokak kapısının önünde böyle duran ve çıngırağı çalmak için elini uzatmaktan bile çekinen bu biçareye acıdı. Eve bir öğretmen gelecek diye duyduğu üzüntüyü bir an için unutan Madame de Renal kapıya doğru ilerledi. Arkası kapıya dönük olan Julien onun geldiğini görmüyordu. Kulağının dibinde tatlı bir sesin, "Burada ne arıyorsunuz yavrum?" dediğini işitince yüreği hopladı. Hemen arkasına döndü, Madame de Renal'in bakışı o kadar tatlıydı ki sıkılganlığı biraz azaldı. Bu kadının güzelliği karşısında şaşıran Julien'in aklı başından gitti. Biraz sonra her şeyi, hatta buraya niçin geldiğini bile unutuverdi. Madame de Renal biraz önceki sorusunu yineleyince nihayet güçlükle kuruladığı gözyaşlarından utanarak, "Ben buraya öğretmen olarak geliyorum madame," dedi. Madame de Renal dona kaldı. Birbirlerine çok yakından bakıyorlardı. Julien bu kadar güzel giyinmiş bir insanın ve bilhassa teni bu kadar göz kamaştırıcı bir kadının kendisine böyle tatlı bir sesle söz söylediğini hiç işitmemişti. Madame de Renal bu genç köylünün biraz önce o kadar solukken şimdi pembeleşen yanaklarında biriken iri gözyaşlarına bakıyordu. Ve sonra gülmeye, hem de bir genç kız gibi neşeyle gülmeye koyuldu. Kendi kendisiyle alay ediyor, neden bu kadar mutlu olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Oğullarını azarlayacak, dövecek diye korktuğu o pis kılıksız papaz bu muydu? Dipnot: Şüke, Stendhal Bayl adlı eserinin 411. sayfasında bu ilk karşılaşmayı Rousseau'nun itiraflarında anlattığı Madame de Renal'la karşılaşmasına benzetiyor. Nihayet, "Sahi mi Monsieur, siz Latince biliyor musunuz?" dedi. Bu Monsieur kelimesi Julien'i o kadar şaşırttı ki bir an düşündü ve sonra sıkılarak "Evet madame" diye cevap verdi. Madame de Renal o kadar memnundu ki Julien'e "Zavallı çocuklarımı çok azarlamayacaksınız değil mi?" demek cesaretini gösterdi. Julien hayretle "Azarlamak mı? Neden azarlayacakmışım?" dedi. Madame de Renal biraz sustuktan sonra heyecanı artan bir sesle "Onlara iyi davranacaksınız, bana söz veriyorsunuz değil mi Monsieur?" diye ilave etti. Kendisine bu kadar ciddiyetle hem de böyle iyi giyinmiş bir kadın tarafından Monsieur denildiğini bir kez daha işitmek, Julien'in bütün umutlarını arttırdı. Ancak güzel bir üniforma giydiği zaman kibar bir kadının kendisine söz söylemeye tenezzül edeceğini sanıyordu. Madame de Renal'e gelince, Julien'in teninin güzelliği, iri siyah gözleri ve serinlemek amacıyla başını meydandaki havuza daldırdığı için büsbütün kıvırcıklaşan saçları karşısında biraz önceki tahminlerinde tamamıyla yanıldığını anlamıştı. Çocuklarına karşı sert ve somurtkan davranacağını düşünerek o kadar çok korktuğu o uğursuz öğretmenin böyle sıkılgan bir kıza benzediğini görünce pek sevindi. Biraz önce korktuğu şeyle şimdi gördüğü şey arasında çelişki vardı. Madame de Renal'in sakin ruhu için büyük bir olaydı bu. Nihayet şaşkınlığı geçip kendine geldi. Evinin kapısında yanında adeta bir iç gömleğiyle kalmış bir delikanlıyla beraber olduğunu düşününce hayret etti. "Biraz sıkılarak içeri girelim Monsieur," dedi. Madame de Renal'i hayatında bu kadar güzel hiçbir duygu bu denli heyecanlandırmamıştı. Hiçbir zaman bu kadar kuşkulu korkulardan sonra böylesine güzel bir karşılaşma olmamıştı. Demek ki o kadar özenerek yetiştirdiği güzel çocukları pis ve suratsız bir papazın eline düşmeyeceklerdi. Daha evin sofasına girer girmez kendisini sıkılgan bir tavırla takip eden Julien'e döndü. Bu kadar güzel bir evi görünce afallayan delikanlının durumu Madame de Renal için ayrı bir zevk daha oldu. Gözlerine inanamıyor, hele öğretmenin sırtında siyah bir elbise olmamasına bir türlü akıl erdiremiyordu. Bu olay onu o kadar memnun etmişti ki yanılmış olmaktan korkuyor, aldanmış olursa bunun hayatına mal olacağını düşünüyordu. Bir daha durarak sordu. "Doğru mu Monsieur, siz Latince biliyor musunuz?" Bu sözler Julien'in onuruna dokundu, bir çeyrek saatten beri içinde yaşamakta olduğu sinirli alemi dağıttı. Soğuk bir tavır takınmaya çalışarak, "Evet madam," dedi. "Ben baş rahip kadar Latince bilirim. Hatta bazen benim kendisinden de daha iyi Latince bildiğimi söylemek lütfunda bulunurlar." Madame de Renal, kendisinden iki adım ötede duran Julien'in oldukça sert bir tavır takındığını gördü. Biraz daha yaklaştı ve alçak sesle, "İlk günler derslerini bilmeyecek olsalar bile çocuklarımı dövmeyeceksiniz değil mi?" dedi. Böyle güzel bir kadının bu tatlı ve hemen hemen yalvaran sesi, Julien'e Latince'yi çok iyi bildiği için elde ettiği şöhreti unutturuyordu. Madame de Renal'in yüzü onun yüzüne yaklaşmıştı. Bir kadının yazlık elbiselerinden yayılan ve bir köylünün aklını başından alan kokuyu duydu. Fena halde kızardı ve içini çekerek baygın bir sesle, "Hiç korkmayınız madam, her hususta emirlerinizi yerine getireceğim," dedi. Ancak o zaman, yani çocukları için duyduğu kuşku tamamıyla dağıldıktan sonradır ki Madame de Renal, Julien'in çok yakışıklı bir genç olduğunun farkına vardı ve ona baka kaldı. Yüzünün hemen hemen bir kadınınkini andıran çizgileri ve sıkılgan hali zaten kendisi de sıkılgan olan bir kadın için gülünç olamazdı. Bir erkeğin yakışıklı olabilmesi için genel olarak gerekli sayılan o erkekçe davranışlar belki de onu korkutabilirdi. Julien'e, "Kaç yaşındasınız Monsieur?" diye sordu. "Yakında 19'u bitireceğim." Artık tamamıyla emin olan Madame de Renal, "En büyük oğlum 11 yaşında," dedi. "Sizin için hemen hemen bir arkadaş olacak demektir, onu uslandırırsınız. Bir kez babası dövmeye kalktı. Çocuk bütün bir hafta hasta yattı. Hem Monsieur de Renal'in vurduğu tokat pek hafif bir şeydi." Julien, "Benimle onun arasında ne büyük bir fark var. Babam bana daha dün dayak attı. Şu zenginler ne mutlu insanlar," diye düşündü. Madame de Renal, öğretmenin ruhunda cereyan eden en küçük değişiklikleri bile daha şimdiden sezmeye başlamıştı. Onun bu mahzun halini sıkılganlık zannetti ve cesaret vermek isteyerek Julien'in farkında bile olmadan bütün güzelliğini duyurduğu tatlı bir sesle "Adınız ne Monsieur?" diye sordu. Julien Sorel madam. İlk kez yabancı bir eve girdiğim için titriyorum. Beni korumanıza ve ilk günlerde yapacağım kusurları bağışlamanıza muhtacım. Ben hiç okula gitmedim çünkü çok fakirdim. Lejyon d'honneur madalyası alan amcamın oğlu alay cerrahından ve papaz Şelan'dan başka kimseyle bugüne kadar konuşmadım. Papaz size hakkımda iyi şeyler söyleyecektir. Kardeşlerim her zaman bana karşı kötü davranmışlardır. Size benim hakkımda kötü şeyler söylerlerse sakın onlara inanmayın. Bir hata yaparsam bağışlayın çünkü hiçbir zaman kötü niyetim olmayacaktır madam. Julien bunları uzun uzun anlatırken cesaretleniyor, Madame de Renal'i inceliyordu. Bir insanda yaratılıştan bulunan kibarlığın işte böyle bir etkisi vardır. Hele böyle bir kimse kibarlık taslamaya kalkmayacak kadar alçak gönüllü olursa bu etki büsbütün artar. Kadın güzelliğinden az çok anlayan Julien, o anda karşısında duran kadının ancak 20 yaşında olduğuna yemin edebilirdi. Hemen oracıkta onun elini öpmek aklından geçti. Bu düşüncesinden kendisi de korktu ve biraz sonra içinden "Bu düşündüğümü yapmamak yüreksizlik olur, çünkü bu davranışım benim için yararlı olabilir ve bu sayede bu güzel kadın belki de fabrikasından henüz kurtulmuş olan zavallı bir işçiyi daha az hakir görür" dedi. Kim bilir, belki de Julien 6 aydan beri pazar günleri bazı genç kızların önünden geçerken kendisine "güzel çocuk" dediklerini hatırlayarak cesaret buldu. "Çocuklarınızı hiç dövmeyeceğim madam, Allah'ın önünde söz veriyorum" dedi. Bu sözleri söylerken Madame de Renal'in elini alarak dudaklarına götürmek cesaretini gösterdi. Kadın bu harekete şaştı ve biraz düşününce kızdı da. Hava çok sıcak olduğundan şalının altında çıplak olan kolu Julien'in bu hareketiyle büsbütün meydana çıktı. Biraz sonra Madame de Renal içinden kendi kendini azarladı. Bu hareket karşısında hemen kızması gerekirken bunu yapmadığını sanıyordu. Dışarıda bir şeyler konuşulduğunu duyan Monsieur de Renal çalışma odasından çıktı. Belediye dairesinde nikah kıydığı zaman takındığı kurumlu ve babacan bir tavırla Julien'e "Çocuklarla görüşmenizden önce size söyleyeceklerim var" dedi. Delikanlıyı odaya aldı ve kendilerini yalnız bırakmak isteyen karısına da kalmasını söyleyerek kapıyı kapadı.